Ayrım 11 sayfa 104. Sonunda kabul etme gereğini duymasa bile bir insan önce karşı tarafın bakış açısını görebilmeli ve kanıtları çarpıtmadan değerlendirmeye özen göstermelidir. Fakat bunun için bilim zihniyetine ihtiyaç vardır. Bilim zihniyeti Avrupa'da son 300 yıldır bütün toplum hayatını etkilemiştir. Bilim zihniyeti denilen düşünme özellikleri genel bir zihni tavırdır. Şu ya da bu bilime ya da sadece bilime özgü bir metot değildir. Bilim zihniyeti zihinlerin tabii işleyiş tarzı olmadığı sürece çözümlerin yanlışlığından önce meselelerin ortaya konuşu yanlış olmaya devam edecektir. Çözüm bulamama mutlaka meselelerin zorluğundan ileri gelmiyor. Zihniyet yanlışlığından ve gerekli düşünme tekniklerinin yokluğundan ileri geliyor. Taraflar karşısındakinin bakış açısını ve düşüncesini muhakemeyle anlayacak yerde kendi gibi düşünmediği için onu kötü niyetli bir düşman gibi görüyor. Bu hususta Avrupa'nın bilim zihniyeti kadar Hazreti Muhammed'in müşriklere karşı tutumu da bize yol göstermelidir. Yüce Peygamber kendi inancının doğruluğundan emin olmuş ve ondan hiç şaşmamıştır. Fakat müşriklere karşı onları tahrik edecek, onların insan olarak gururu ile oynayacak hiçbir kötü söz sarf etmemiştir. Bilakis insan olarak onlara yumuşaklıkla, iyilikle, anlayışla ve müsamaha ile davranmış, adaleti onlarla olan ilişkilerinde de gözetmiştir. Birçok müşrik daha Mekke'nin fethinden önce Resulullah'ın bu güzel davranışları karşısında onu böyle davranmaya sevk eden hakikati görmüş ve Müslüman olmuştur. Medeniyetimizi ihya eder ve medeniyetimize sahip çıkarsak kendimizden emin bir tavırla Avrupa'nın bilimini alabileceğimiz gibi Hazreti Muhammed'in İslam'a özgü ruhi tutumunu da içten benimseyeceğiz ve hayata geçireceğiz. Oysa yapılan nedir? Yalnız fert olarak muhaliflere karşı değil, tarihe karşı da bağnaz bir tavır alınıyor. Fikir anlaşmazlıkları bu yüzden büyük memleket davalarına dönüşmektedir. Bağnazlık hiçbir görüşün tekelinde değildir. Bağnazlık, hakikate karşı tavır almak, hakikati araştırmayı peşinen reddetmektir. Geçmişte ne yapılmıştır? Bu noktaya nasıl gelinmiştir? Hata nerede olmuştur? Bu soruların cevabını bilim zihniyeti ile ve bilim metotları ile arayabilmeliyiz. Bu yapılmadıkça mücadeleler selamet değil felaket getirecektir. Bir meselede 5 türlü hakikat olmaz. Hakikat birdir. Hakikati aramanın ve hakikatte birleşmenin yolu muhakkak bulunmalıdır. Medeniyeti sarsılan kültürümüz bölünmüştür. İslamiyet'in hayat tarzına alternatif olan Batı tarzı bir hayat kurulmuştur. Halkın büyük bir çoğunluğu değişimi bir zorunluluk olarak algılamış, biraz değişerek, biraz muhafaza ederek zamana uyma tarzında makul bir hayat sürmeyi seçmiştir. Batı yönelişini ideoloji haline getiren bir uç var. Buna direnmek amacıyla İslamiyet'i ideoloji haline getiren bir diğer uç var. İki tarafta zihin, bilim zihniyetinden yoksun olarak düzeysiz heyecanlarla bir çarpışma ortamının meydana gelmesine katkıda bulunmaktadır. Türk kültürünün bugünkü vahim durumunu doğuran mesele, iki uç arasındaki ilişkinin bir yenme mücadelesi olarak sürdürülmesidir. Kültürümüzü bütünleştirmek için yenme mücadelesinin bırakılması ve hakikati aramamızın zihin terbiyesinin kurulması şarttır. Yeni nesiller bir duygu ve fikir çatışmasının içine doğmamalı, çatışmalı bir ruhla yetişmemelidir. İslamiyet bir ideoloji değildir. Allah'ın bütün insanlara dünyada huzura ve ahirette selamete kavuşmaları için gönderdiği bir inanç ve ahlak nizamıdır. İslamiyet iman eden kimseye güzel, yumuşak, sakin, merhametli, anlayışlı, affedici bir ruh hali verir. Müslüman tevazu, vekar ve sükunat ile kendi yoluna gider. İnsanların hayrına olacağına inandığı yerde ve zamanda hakkı tavsiye eder. Fakat kimsenin gittiği yola karışmaz. İman etmeyeni ne suçlar ne de hor görür. Allah hidayetini esirgeseydi kendi de öyle olabilirdi. Öyleyse bir mümin iman saadetinden yoksun olduğunu düşündüğü kimseye iyilikle yaklaşır, iyilikle mukabele eder. Müslüman hiçbir zaman kavga çıkaran taraf olmaz, böyle bir durum gördüğü zaman önce barışı kurmaya çalışır. Müslümanın bütün hareketleri her adımda akıl, insaf ve adalet dairesinde olur. Bu dairenin dışına çıkılırsa İslamiyet'in telkin ettiğinden başka bir şey yapılmış olur. İslamiyet'in sloganı yoktur, gösterisi yoktur. İslamiyet olgunlukla, vekarla yaşanan, dostun da düşmanın da imreneceği sükunetli bir hayat tarzıdır. Başlangıçta batıya yöneliş, siyasi, iktisadi ve idari şartlar ortaya çıkardığı bir zaruret olarak görüldü. Sultan 3. Selim'in Rusların Kırım'ın ilhakı üzerine açtığı harpte devletin köhnemiş bozuk düzenini iyice tanıması sonucu esaslı bir ıslahat yapılmadıkça devletin ayakta duramayacağına kanaat getirdiği biliniyor. Ateşkes anlaşması yapılır yapılmaz sultanın Sadrazam Koca Yusuf Paşa'ya gönderdiği emirle onun nizamı devlete dair herkesin mütalaatını bir tasarı halinde kaleme almasını istediği de biliniyor. Devlet adamları arasında yapılan ankete gelen cevapların hepsi ıslahatın gerekliliği üzerinde birleşiyordu. Fakat ıslahat için yapılan teklifler iki ayrı görüş etrafında toplanıyordu. Bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihtişamlı devri olan Kanuni Sultan Süleyman zamanının kanunlarına dönmek gerektiğini, ikinci bir kısım ise ıslahatın ancak Avrupa ordularının harp fenliğine ve kurallarına göre yapılabileceğini ileri sürüyordu. Sultan 3. Selim'in ikinci yolu seçtiği biliniyor. Sultan batıda pratik olarak gözlenebilir ve rasyonel bir tutumla alınabilir bir üstünlük görüyordu. Fakat değişmeler giderek pratik fayda sağlamaktan ziyade eski karşısında sembolik bir değeri olan sosyal değişmelere kaydı. Sultan 2. Mahmut devrinde, Tanzimat devrinde, Meşrutiyet devrinde ve Cumhuriyet devrinde batı yönelişi devam etti. Sonunda mensup olduğumuz medeniyetten kopma noktasına gelindi. İşte sancılar, çatışmalar ve bölünme bu noktada bütün şiddetiyle ortaya çıktı. Artık tarihin bir hakikat ihtiva ettiğini ve tarihimize bilim zihniyetiyle yaklaşarak o hakikati meydana çıkarmak gerektiğini idrak etmek zamanı gelmiştir. Değişme bir zaruret idi ki Sultan 3. Selim'den beri başa kim ve ne tür idare gelirse gelsin onların hepsi batıdan bir şeyler almak ve değişmek gerektiği fikrinde olmuştur. Mesele batıdan bir şey alalım mı almayalım mı meselesi değildir. Ne alalım ve nasıl alalım meselesidir. Değişme stratejisinde yanlışlıklar yapılmıştır. Alınmaması gereken birçok şey alınmış, bilim başta olmak üzere alınması gereken pek çok şey alınamamıştır. Bu rasyonel ve pratik mesele batılılaşma adı altında irrasyonel bir tutuma dönmüş, alınacak şeyleri alma kapasitesini gösteremeyişin kabahati mensup olduğu medeniyetten kopmamakta ısrar eden millete yüklenmiştir. Ülkenin meselelerini çözme mevkinde olanların, siyasilerin, bilim adamlarının, aydınların bu tarihi ve sosyolojik gerçeği görememesi ve devlet politikasının medeniyetimizden alınan kuvvetle batıya açılamaması yukarıda sözü edilen uçların kavgasını doğurmuştur. Milletin ruhi bütünlüğünü sağlamak için İslamiyet'in millet hayatındaki yerini sosyolojik bir olgu olarak belirlemek ve dürüst, açık yürekli bir tavırla bugünün hayatında İslam terbiyesinin esaslarını kurup milletin ruh enerjisini yapıcı işlere akıtmak lazımdır. Batı yönelişini bir ideoloji ve medeniyetimize karşı bir tavır olmaktan çıkarıp, başta bilim olmak üzere kültürümüzde eksik olan değerli öğeleri batıdan en yüksek düzeyde alma azmine döndürmek lazımdır. 12. Bölüm Medeniyet, Kültür ve Terbiye. Bir millet önce medeniyetini kurar, sonra medeniyetinin inanç ve ahlak nizamına göre yaşar. Milletin hayatı onun kültürüdür. Millet hayatında ne varsa kültür onlardan oluşur. Millet hayatının ve milli kültürün sürekliliğini temin eden vasıta ise terbiye sistemidir. Medeniyetsiz kültür ilkel kalır, terbiye sistemi olmadan medeniyet ve kültür devam edemez. Medeniyetimiz sarsılmış ve kültürümüz bölünmüş olduğuna göre önce milletin bugün yaşadığı hayatta medeniyetimizi canlandırmak ve kültürümüzü bütünleştirerek verimli hale getirmek, sonra da sağlıklı bir terbiye sistemiyle medeniyetimizi ve kültürümüzü yeni yetişen nesillere aktarmak gerekir. Terbiye, medeniyetin devamını, kültürün korunarak onun gelişme yolunun açık tutulmasını sağlar. Terbiye, millet hayatını değiştirmez. Millet hayatında olanı ve değişeni yeni nesillere kazandırır. Terbiye, sonradan millet hayatında ne gibi beklenmedik gelişmeleri yol açarsa açsın, sosyolojik açıdan onun işlevi muhafaza etmek ve devamlılığı sağlamaktır. Terbiye ile muhafaza edilen ve devam eden birikime dayanarak, yeni nesillerin değişik şartlarda değişik çözümler bulması kültürdeki değişmeyi ve gelişmeyi doğurur. Öyleyse çok yaygın bir kanaat olan her şeyin çözümünün eğitimde olduğu görüşü bir yanlışlık içeriyor. Meseleler sosyal hayatın etkileşimleri içinde ve millet vicdanında çözümlenir, onun sonucuna göre eğitim düzenlenir. Başarılı ve yönetimi ele alarak halka kendini kabul ettiren bir ihtilal, kendi anlayışına uygun biçimde eğitimi düzenler. Fakat eğitim düzenlemesi yoluyla ihtilal, işin mantığına aykırıdır. Padişahlık devri okullarında cumhuriyetin faziletlerinden söz edilemezdi. Cumhuriyetin kurulmasını mümkün kılan süreç, bizzat millet hayatında fiilen meydana gelen değişmedir. Anadolu'da istiklal mücadelesini başlatan milli hareket, İstanbul hükümetinin etkisiz kalması ve Mebusan Meclisi'nin kapatılmış olması dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına kadar gitti. Millet kendini idare etmeye ve temsilcilerini seçmeye fiilen başlamıştı. Cumhuriyet, bu fiili duruma uygun rejimin karşılaştırılması ve ilan edilmesi olayıydı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra eğitimin felsefesi ve içeriği değişti. Tek parti devrinde eğitimde demokrasiden söz edilmedi. Fakat halkın siyasi rüştünü ispat ederek yeni partilerle iradesini devlet yönetimine yansıtma mücadelesi 1950 seçimleriyle çok partili devri getirdi. Seçimden sonra iktidar değişti ve okul kitapları demokrasi kavramından söz etmeye başladı. Kültür, yeni bir fikri benimseyerek değişirse o zaman sosyal bakımdan önemli bir kazanç haline gelmiş olan o fikre eğitimde yer verilir. Böylece yeni nesillerin o fikirden haberdar olması ve o fikri hesaba katarak düşünmesi sağlanır. Bilgisayar önce hayata, sonra eğitime girdi. Öyleyse eğitim doğrudan sosyal değişmeyi meydana getiren etken değildir. Çok çeşitli entelektüel, politik, ekonomik, teknolojik etkenlerle sosyal hayat değişir. Eğitim meydana gelen değişmeye ayak uydurur. Böylece yeni yetişen nesillerin sosyal hayatta meydana gelmiş olan değişme karşısında uyumsuz kalmaması ve verimli bir şekilde toplumdaki faaliyetlere katkıda bulunması sağlanır. Öyleyse kültürümüzü bütünleştirmesini eğitimden bekleyemeyiz. Eğitim ancak bugünkü sosyal gerçeği yansıtır. Sosyal gerçeğin değişmesi yine toplum hayatındaki etkileşimlerle kültürün kendi içinde olmak zorundadır. Türk kültürünün bugünkü meselesi ait olduğu medeniyete sahip çıkmak ve bütünleşmektir. Bu değişme sosyal hayatın etkileşimleriyle meydana gelmelidir. Değişmeye süreklilik kazandırmak için uygun bir terbiye sisteminin kurulması tabii olarak arkadan gelecektir. Bu terbiye sistemi medeniyetimizin inanç ve ahlak nizamını yeni yetişenlere kazandıracaktır. İkiyüzlü kültür çocuklarımızın ahlak yapısını ve karakter teşekkülünü olumsuz etkiliyor. Allah'a inanmak güzel bir şey ise çocuklarımızın imanlı yetişmesine yardımcı olacak terbiye sistemini kuralım. İslamiyet'in yüceliğinden söz edip çocuklarımızı yetiştirmeye gelince onları kendi başına bırakmak, Allah'ın peygamberin adını bile anmamak samimiyetten uzak, çelişkili bir tutum oluyor. Din bilgisi veren din dersi terbiyeden bekleneni veremiyor. İmanın yeşermesine zemin hazırlayan bir sosyal ortama ihtiyaç vardır. Çocuk büyüklerinin halinde, tavrında, konuşmalarında, yorumlarında, hassasiyetlerinde, düşüncelerinde dindar bir ruhun süzülüşünü görmelidir. İmanın kazandırdığı irade kuvvetini, nefse hakimiyeti, sabrı, tevekkülü, çalışma aşkını, azmi, nezaketi, yardımseverliği, merhameti, insafı, sevgiyi, anlayışı, sükuneti, medeni cesareti, doğru sözlülüğü, sözünde durmayı, hakikat duygusunu, adalet endişesini, helal haram fikrini çocuk etrafında görmelidir. Sırasında bir öğütle, sırasında bir ikazla, sırasında güzel bir örnekle dinin gereği gösterilmelidir. Birçok aile facialarının, zalim anne babaların elem verici davranışlarının, eşler arasında çoğu zaman boşanmayla sonuçlanan geçimsizliklerin, birçok gençlerin yoldan çıkmasının, alkolden medet umarak sonunda alkolik olmanın, ümitsizliğe kapılarak intihar etmenin, uyuşturucuya hiçbir şartta başlamayacak kadar dirençli olamamanın, eğlence ya da aylaklık uğruna kötü bir ortamlara girmenin, rüşvet almanın ve yolsuzluğa sapmanın, anarşiyi körükleyen ve devleti tahribe yönelen hareketlere katılmanın, fikrini ancak kaba kuvvetli ifade etmenin temelinde İslam terbiyesi almamış olmanın etkisi çok büyüktür. Din terbiyesinin kazandıracağı bir parçacık sabrın, öfkeyi yenmenin, anlayışın, müsamahanın, hakkaniyet duygusunun, haramdan sakınmanın ve Allah korkusunun önleyeceği felaketli durumlara bir hiç yüzünden giren pek çok insan vardır. Eğitimsizlik cehalet diyorlar. Fakat benzer durumlara fazla bir öğrenim görmemiş olanlar kadar yüksek öğrenim görmüş meslek sahibi insanlar da düşebiliyor. Kibir, insafsızlık, hakkaniyete riayet etme, anlayışsızlık, nezaketten yoksunluk yüzünden insan ilişkilerindeki pürüzleri olgunlukla düzeltmeye çalışma akla bile gelmiyor. Taraflar birbirini peşinen hasım görüyor. İyi bir terbiyenin halledeceği meselelere mahkeme kapılarında çözüm aranıyor. Eğitim bir medeniyetin ruhuyla ve değerleriyle beslenen bir terbiye vermiyor. Terbiye saf dışı kalmıştır. Bazı kimselere göre din terbiyesi cahil insanlar için gerekli fakat kendileri gibi aklı eren aydın kimseler için gereksizdir. Onlar kendi akıllarıyla kendi vicdanlarını geliştirdiklerini düşünüyor. Bu düşüncede üç türlü yanlışlık vardır. Birinci olarak onların ferdi olarak vicdanımı seçerim dedikleri iyilik kavramı yine de toplumdan süzülüp onların ruhuna yerleşmiştir. Bütün toplumlarda iyilik kavramı kökeninde Allah'ın terbiyesinin eseridir. Başlangıçta Allah'ın terbiyesi olmasaydı insan ya biyolojik bencilliklerin ve içgüdülerin ağır bastığı akıllı fakat vahşi bir hayvan seviyesinde kalacak ya da büyük bir ihtimalle toplum hayatını gerçekleştiremeden bir canlı türü olarak yok olup gidecekti. Bugün insanı şerefli kılan adalet, iyilik, müsamaha, merhamet, şefkat, ahde vefa ve fedakarlık gibi kavramlar başlangıçta kitabı dinlerin inanç esasları ve öğütleri çerçevesinde gelişmiştir. Zamanla bu kavramlar sekülerize olmuş, dini inancı olmayan ya da zayıf olan kimselerin bile toplum etkileriyle benimsediği değerler haline gelmiştir. İyilik için dine gerek olmadığını, Allah'ın dinden, din terbiyesinin sindiği toplumdan bağımsız olarak vicdanlarını ve iyilik kavramlarını kendi akıllarıyla oluşturduklarını söyleyenlerin düşünce tarzındaki ikinci yanlışlık da şudur. Fertlerin vicdanı toplumdan büsbütün bağımsız olarak teşekkül etseydi, ferdi vicdanların ister istemez ayrılıklar ve zıtlıklar göstermesi sebebiyle toplum hayatında düzen ve istikrarı kurmak mümkün olmazdı. Bizler ayrı fertler olarak dindar olalım ya da olmayalım, bir toplum halinde bizi bir arada tutan niteliklerin temelinde yüzyıllar boyu ruhları şekillendiren İslamiyet'in görüş, duyuş ve değerlendiriş tarzı vardır. Toplumun fertleri aynı kaynaktan süzülmüş vicdan esaslarını benimsemiştir. Yeni doğan fertlerin ruhuna da daha fert, aklı başında olarak iman etmeden bu vicdan esasları süzülür. Bu vuku bulduktan sonra fert şu ya da bu etki altında inançsızlık gösterse bile artık onun toplumdan bağımsız olarak kendi vicdanını oluşturması diye bir şey söz konusu olamaz. Hristiyanlığın bozulmuş şeklinin mantığı zorlayan ve insan ruhunu baskı altına alan bir din olması ve buna reaksiyon olarak görülen dinden kaçma ve insan aklını tapma eğilimi Batı toplumlarında dinin hayata etkisini zayıflatmıştır. İnsan hayatına ışık tutan bir iman kaynağının rehberliği olmayınca bir sürü felsefeler, hayat görüşleri, ahlak sistemleri, hurafeler ve sapkınlıklar ortalığı kaplamış, herkes kendi aklına göre bir yol tutturmaya başlamıştır. Bu durum sosyologların anomi dediği kuralsızlığı ve belirsizliği doğurmuştur. Batıda gittikçe artan psikolojik bozuklukların, ruh hastalıklarının ve toplum karşıtı patolojik sosyal hareketlerin kaynağında iman kaynaklı ahlak terbiyesinin zayıflaması olgusu vardır. Bu olgu fertlerin vicdan teşekkülü kendi başına bırakıldığı zaman doğacak sonuçların işaretini verir. Dine gerek olmadan vicdanlarının sesini dinleyerek iyiyi kötüden ayırt edebildiklerini söyleyenlerin düşüncesinde bir üçüncü yanlışlık daha vardır. İçgüdüsel itilmelerin, şiddetli heyecanların, derin duyguların hakim olduğu anlarda akıl kandırılmaya hazırdır. Böyle durumlarda aklın teslim olduğu ve rehber edindiği, aklın dışında bir doğruluk kaynağı ve doğruluk örneği yoksa doğru hareket ediyorum diye insan kendi nefsinin arzularına uyabilir. Sonra da akıl ve vicdan buna bir sürü gerekçeler düzenleyebilir, kendi arzularına meşruluk kazandıracak felsefeler, ideolojiler icat edebilir. İşte insan aklının şüpheye ne tereddüte düştüğü bocaladığı durumlarda Allah'a iman ve Hazreti Peygamber'in sünnetini örnek alma insanı kötülüklerden sakındırır. İnsan huzur ve güvenle dayanacağı ahlak nizamı hususunda bilinçli olursa aklını ve vicdanını yanlışlıklardan korur.